Ayrım 4.
Bu sorun her ne kadar siyasi ve ahlaki unsurları içinde taşısa da ne siyasi ne de ahlaki bir sorundur. Tersine ekonomik bir sorundur. Kadın ev kölesi olarak eski çevresinde zincirli kalmak zorundaydı. Kadının kurtuluşu düşüncesi kurtarıcı, mesih olarak makine ortaya çıkmadan ve dişli çarklarının tangırtısı, gümbürtüsüyle kadının insan oluşunu, onun ekonomik bağımsızlığı öğretisini ilan etmeden ortaya çıkmazdı. Modern sanayi geliştiği ölçüde, buhar ve mekanik ile üretimi daha kolay, daha hızlı, daha verimli, ürünleri daha ucuz yaptığı ölçüde, kadının ev içerisindeki üretici faaliyetinin alanları birbiri ardından elinden alınmak zorundaydı. Ev sanayi ve küçük sanayi ile birlikte adım adım kadının aile sanayi de yok olmak zorundaydı. Büyük üretim ev idaresinin tüm ihtiyaç maddelerini öylesine ucuz fiyatla sunuyordu ki bunları aile içerisinde cüce iktisadın yetkin olmayan araçlarıyla üretmenin güç ve zaman tüketmek olduğu görüldü. Böylece ev kadınının o eski zamanlardaki rolü, büyük annelerin iç acıcı dönemlerindeki rolü, iktisadi önemini ve haklılığını yitirdi. Üçüncü kişilerin karışması olmaksızın ev ihtiyaçları için değer yaratan, sabun kaynatan, mum yapan, meyve artıklarından sirke elde eden, ip eğiren, dokuyan, boyayan, biçen, ören, nakış işleyen, ekmek pişiren ve hayvan kesen eski saygın ev kadını gitgide kültür tarihinin hilkat garibesine, iktisadi bir fosile dönüştü. Tekstil sanayi ve konfeksiyon mağazaları her türlü giyim eşyasını sağlıyor. Büyük tüketim mağazaları kadının sebze ve meyve konservelemesi, ev et tuzlaması ve bunun gibi yemek ön hazırlığını ve çoğu zaman da yemek hazırlamanın kendisini gereksiz buluyor. Modern sanayi, büyük üretim sayesinde tüm ihtiyaç maddelerini kadının ham maddeye hem de kadın bunları mamul hale getirmek için üstelik güç ve zaman eklemek zorundadır, verebileceğinden daha düşük fiyatla sunmaktadır. Çamaşırların uzman kadınlar tarafından yıkanması ve silindirden geçirilmesi, makinelerle işleyen aşağı yukarı büyük bir sanayiye dönüştü ve iktisadi gelişme, besin maddelerinin üretilmesi ve hazırlanmasını bile aile içinden çıkarıp toplum içine taşıma yönünde ilerlemektedir. Demek ki üretim aletlerinin gelişmesi, kadının aile içindeki faaliyetinin ekonomik temelini yok etti ve aynı zamanda kadının toplumsal, dışarıda, yaşam pazarında faaliyetinin koşullarını yarattı. Burjuva'nın kadını, ev idaresinin eskisi gibi zengin içeriği kalmayınca, boş kalan zamanını gitgide yalnızca eğlence ve zevk için, istisnai olarak da ciddi beyinsel uğraşlar için, köklü bir eğitim, hayırseverlik sporu için kullanmaya başladı. Ekonomik koşulların büyük altüst oluşundan bu yana, toplumsal yaşamda genelde bir lüks maddesi, bir zevk hayvanı rolünü oynamaktadır. Orta tabakanın kadın ve kızları, eski yaşam koşullarının yıkılmasıyla ekmek kazanmaya zorlandılar. Herhangi bir şekilde olanak çıktığında liberal meslekler denen öğretmenlik, hasta bakıcılık vesaire mesleklere ve sanata yakın sanayiye yöneldiler. Kadınların öğrenim hareketini ortaya çıkaran bilgiye susamışlık değildi. Kör gözlerin önünde aniden çakan kadının eşitliği tanısı değildi. Esas olarak değişen ekonomik koşullarda erkek kılığında bir besleyicinin bulunamadığı şartlarda garanti altına alınması gereken bir parça ekmek sorunuydu. Kadınların öğrenim hareketi adım adım ve orta tabakanın yok oluşuyla paralellik içinde gelişti. Kadın yığınları mülksüz kesimin kadınları için onların şimdiye kadarki faaliyet alanlarını yok eden aynı ekonomik koşullar onların yeni bir çalışma alanına sanayiye yönelmesini getirdi. Böylece kadının faaliyeti kesin olarak ev içinden toplum içine kaydırıldı. Başlangıçta kadını fabrikaya çeken şey, göreli yüksek kazanç daha kolay iş umuduydu. Ama çok geçmeden zorunluluğun gücüyle sanayi yaşamının ta göbeğine fırlatıldı ve orada tutsak edildi. Her yeni buluş, teknik ve bilim sayesinde sanayi çalışma biçiminde ortaya çıkan her iyileştirme, zayıf kadınların çalıştırılmasını da kolaylaştırdı. Ve öte yandan insan iş gücünü gereksiz kıldı. İşsizlerden oluşan sanayi yedek ordusunu oluşturdu ve böylece ücretleri gittikçe daha fazla düşürdü. Erkeğin ücreti ailenin geçimini sağlamaya yetmiyordu. Çoğu durumda bekar erkeğin gereksinimi bile karşılanmıyordu. Çok geçmeden ailenin geçimi erkeğin kazancının kadının kazancıyla tamamlanmasını talep etti. Kadının faaliyeti tasarruf amacıyla olmaktan çıkıp kazanç amacıyla olmaya dönüştü. Ama kadın bununla erkeksiz de yaşama olanağını kazandı. Bu kadına ilk kez tamamıyla bağımsız bir yaşam sürdürme yeteneğini verdi. Clara Zetkin'in yazılarını okurken kadının durumunun ekonomik koşullarla nasıl bağlantılı olduğunu öğreniyoruz. Ekonomik koşulların değişmesiyle de kadının durumunun nasıl geliştiğini Clara Zetkin Kadın Sorunu üzerine seçme yazılar inter yayınları. Sadece bu bölümü okurken bile hele dikkatlice okunursa kadının durumunun nasıl kader olmadığı ekonomiyle bilim ve tekniğin gelişmesiyle toplumların değişmesiyle belirlendiğini görebiliriz. Toplumumuzda kadının çalışması. Bizdeki durum da Clara Zetkin'in açıklamaları gibi gelişmedi mi? 30 yıl öncesini 1950'leri gözümüzün önüne getirelim mi? 30 yıl öncesi nedir ki? Ama kadının çalışması pek çok yerde ayıplanırdı. Hele evli kadının çalışması düpedüz ayıptı ve erkeğin ayıbıydı. Erkek olarak varoluşunun en önemli nedenini karısını geçindirmeyi başaramıyordu. Artık ona erkek demek bile zordu. Kadının çalışması üç koşulda hoş görülürdü. Genç kızlığında eşinden ayrıldıktan sonra kadın mesleği olarak bilinenlerdi. Kadın mesleği olarak bilinenlerin başında öğretmenlik gelirdi. Öğretmenlik kadının sosyal konumuna evli olup olmadığına bağlı olmaksızın saygı görürdü. Ebelik de öyleydi. Toplum sağlık alanında kadını önce ebe olarak tanımış, sonra hemşire olarak karşılaşmıştır. Ebe hemşire mesleği de kadın mesleğidir ve saygı görür. Kadın mesleği olarak bilinmediği halde kadınların çalışmasının saygıyla karşılandığı meslekler doktorluk, yargıçlık, avukatlık da özel mesleklerdi. Geleneksel mesleklerden terzilik de kadınlara yakışırdı. Ama evlendikten sonra kadının artık çalışmaması gerekiyordu. Öyle ya, evlendikten sonra da çalışacaksa kadın neden evlensindi? Evli kadın çalışırsa erkeğin erkekliği nerede kalırdı? Bugün 1990'ların eşiğinde bu değer yargılarının geçmişlerde kaldığını görmeyi ne kadar isterdim. Oysa hiç de değil. Kadının çalışmaması gerektiği düşüncesini taşıyan pek çok erkek olduğunu sanırım. Bu konuda görünür değer yargıları değişik yansıdığı halde geleneksel değer yargılarından sıyrılamamış pek çok erkeğin ve kadının evli kadının çalışmaması yönünde duyguları var. Geleneksel değer yargılarını değiştiren de çağdaşlaşma, modernleşme isteği değildir, ekonomik gerçeklerdir. Bugün artık kimse açıktan evli kadın çalışmamalıdır demiyorsa, temeldeki neden artık aile bütçesinin tek kişinin geliriyle dönmemesidir. Böylece erkek, Clara Zetkin'in deyimiyle işveren erkek olmaktan vazgeçip evinin içindeki erkek olmaya razı olmak zorunda kalmıştır. Yalnız bunun da az güçlü bir egemenlik olmadığını bilmek gerekiyor. İkisi de işlerinde çalışıp eve gelen erkek ve kadının durumları hemen değişir. Erkek soyunur, dökünür, terliklerini giyer, koltuğuna kurulur, yemeğin hazırlanmasını bekler. Çalışmıştır, yorulmuştur, şimdi evine gelmiştir, yemek yiyecek ve dinlenecektir. Kadın soyunur, dökünür, mutfağa koşar, yemek hazırlamaya koyulur. Daha salata yapılacaktır, çocuklara göz kulak olunacaktır. Gire çıka sofrayı hazırlar. Erkeğin ne yiyeceği sorusunu uygun biçimde yanıtlar. Sofrayı hazırlaması bitince ısınan yemeği getirir. Sofraya yemek hazır anonsunu yapar. Göz ucuyla televizyona bakılırken yemek yenir. Kadın kalkar, sofrayı toplar. Bulaşıkları yıkamak üzere sıcak su hazırlamaya koyulur. O arada içeri girip aman biraz dinleneyim bugün yoruldum der. Daha bulaşıklar yıkanacaktır. Erkek yemeğini yemiştir, sigarasını yakar, koltuğuna oturur, gazetesini açar, kahvesini bekler. Böyle dışarıdan bakılınca kadına haksızlık gibi görünen bu sahne, toplumumuzun büyük çoğunluğunun evinde yıllar boyu yaşanmaktadır ama erkekler de şaşılacak ama kadınlar da bunda hiçbir haksızlık görmezler. Çünkü hayat paylaşılacak değil, bölüşülecek bir şeydir. Hayat bölüşülür. Erkek de, kadın da paylarına düşeni bilirler. Bilirler, razıdırlar, böylece mutlu olmaktadırlar. Paylaşmak birlikte yaşamaktır. Bölüşmek ise ayrı ayrı egemenlik adacıkları edinmek. Sözcük anlamlarıyla değil, yaşama biçimleriyle kullanıyorum. Paylaşmak eyleminde benim, bana ait deyimlerinin yeri yoktur. Bölüşmede ise o benimdir, şu da senin. Paylaşmayı öğrenememiş insanların yaşama biçiminde bölüşme, bölünme kaçınılmaz olur. Hayatı paylaşma kültürüne erişmemiş bir toplumda, toplumumuzu böyle görüyorum, kadının çalışması da değeri bilinmeyen emek olmaktan kurtulamaz. Değerli gelir gene erkeğin geliridir. Kadının geliri ise göze bile görünmez. Erkek geleneksel işveren durumunu ekonomik açıdan bırakmış olsa bile toplumsal açıdan bırakmamıştır. Çalışan kadın bile evliliği süresince erkeğin kendisine baktığı duygusunu bırakamaz. Kadın da erkeğin çalışarak yorulduğunu, dinlenmeyi hak ettiğini, kendisinin de ona hizmet ederek rahatlatması gerektiğini düşünmekten kendini alıkoyamaz. Hayatın içinde yaşamaya girmemiş, eşitlik, özgürlük sözcüklerinin kime yararı olmuş ki? Gene de geleneksel değer yargılarının içimizde yaşamasına karşın, kadının çalışmasının ona büyük bir güvence, bağımsızlık duygusunda önemli bir aşama verdiğini görmemiz gerekir. Kadının çalışma hayatına girmesi, onun kişiliğinin gelişmesine önemli bir katkı yapıyor. Bu katkıyı başka hiçbir şey bu ölçüde gerçekleştiremez. Kadının çalışma hayatına girmesi desteklenmelidir. Bu konuda kadının önündeki en büyük engel ev işleri değildir. En büyük engel çocuğun doğması ve çocuğun bakılmasıdır. Ne çok sayıda kadının çocuğu doğduktan sonra çalışmayı bırakıp evine çekildiğini, bu konuda istatistik çalışması yapılmadığı için bilmiyoruz. Ama çevremize bakarsak bu sayının az olmadığını görürüz. Birçok kadın meslek sahibi olsa da çocuğu olduktan sonra çocuğunun bakımını yerine getirebilmek için çalışma hayatını bırakmaktadır. Kadının çalışma hayatında desteklenmesi bu konunun çözümünde ona yardımcı olarak yapılabilir. Hülya Koçyiğit'in söyledikleri. Geleneksel değer yargıları ve çağdaş değer yargılarının bir arada yaşadığına tanınmış sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit'in sözleri önemli bir örnek. Hürriyet gazetesinin 21/3/1989 günkü sayısında şu yazı yayınlandı. 25 yıllık sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, 20 yıllık evliliği ile sanatçılar arasında bir rekora doğru gitmek üzere. Evlilik ile sanatın bir arada yürüyemeyeceği görüşünün yaygın olduğu Yeşilçam'da bu kanıya karşı uzun yıllar direnen, üstelik hep mutlu eş, mutlu anne ve de şimdi mutlu anneanne görüntüsündeki Hülya Koçyiğit'e "Siz gerçekten mutlu bir kadın mısınız?" diye sorduğumda şu yanıtı veriyor. "Ben kadın olarak Selim'e aidim. İnsan olarak ise topluma. Bir erkeğin bunu hazmedebilmesi ve bunu yaşayabilmesi kolay olmasa gerek. Bu yüzden çelişkiler, hoşgörüsüzlükler, hoşgörüler, anlaşmazlıklar, uzlaşmalar yaşıyoruz Selim'le. Ama biliyorum ki Selim beni gerçekten çok seviyor ve saygı duyuyor. Huzurlu ortam için bana vermeyeceği yok gibi. Bir de bizim birlikteliğimize halkın duyduğu bir saygı var. İşte tüm bunlara bakarak ben mutlu bir kadınım. Ya sinema? Eğer evli olmasaydınız sinema için daha farklı şeyler yapabilir miydiniz? Yani Selim Bey daha iyi filmler yapmanız için engel mi?" sorusuna ise şöyle yanıtlıyor sanatçı. "Bekar olsaydım diyemiyorum ki. Çünkü hep evliymişim gibi geliyor bana. Kendimi yalnızca sanatçı olarak görsem herhalde iş zorlaşırdı. Ben hem evliliğimi hem sinemayı amaçladım kendime. Selim bu konuda bana saygı göstermiştir. Sanatçı olarak işini yapmalısın demiştir. Ancak o yalnızca ben film çevirirken sanatçı olarak bana saygı duymuş ve izin vermiştir. Oysa benim daha çok sosyal yaşam içinde olmam gerekmektedir. Benim arkadaşlarımla bir arada olup onlarla düşünmem, yaşamam, konuşmam, üretmem gerekir. Sinema çalışmasında, mekan arayışında, sinema tartışmasında, bir film oluşturma hazırlığında onlarla beraber olmayı istemiş, onlara katkıda bulunmayı arzulamışımdır. Oysa Selim, arkadaşlarımın yanında olmamı istememiş, bunu açıkça söylemiştir. Yani Selim için sinema oyunculuğu kamera önünde başlamakta, kamera önünde bitmektedir. Oysa ben bir sanatçı olarak bunun çok daha fazlasını verme isteğini içimde hep duydum. Oysa Selim bu konuda bana karşı çok hoşgörüsüz davranmıştır. İşte burada kıskançlık başlıyor. Selim gerçekten çok kıskanç ve de sahiplenme içgüdüsü korkunç olan bir erkek. Ben de evimde huzursuzluk olmasın diye ona bu konuda karşı çıkamadım. Eğer bu tür etkinliklerin içinde olsaydım, hiç kuşkusuz şu anda daha farklı bir yerde olurdum. Hülya Koçyiğit gerçekten de toplumca sevilen ve saygı duyulan bir sanatçı. Buna hem sinema sanatçısı olarak ulaştığı başarıları hem de sergilediği kadın imgesiyle dedikodulara karışmaması, eşine bağlılığı gibi, anneliği gibi toplumca olumlu karşılanan yanlarıyla hak kazanmış durumda. Hülya Koçyiğit'in yukarıdaki iştenlikle söylediği sözlerini neden ele alıyorum? Şundan ki bu sözlerden toplumumuzda kadının yaşadığı karmaşanın birçok ipucu var. İşte toplumumuzun ekonomik güvencesi olan bir kadını, yaptığı işe saygısı olan bir kadını, çeşitli konuşmalarından da bildiğimiz gibi akıllı, duyarlı, bilgili bir kadını. Ama böyle bir sanatçı kadın, ben kadın olarak Selim'e aidim diyor. Eşi Selim Soy'dan bir zamanlar Fenerbahçe'de futbol oynamış, sevilen bir sporcu. Hayatının futboldan sonraki döneminde de toplumun sevgisini azaltacak bir davranışı görülmedi. Aile yapısı elbette çok içeriden bilmiyoruz ama göründüğü kadarıyla mutlu, birbirine bağlı bir aile. Hülya Koçyiğit'in sözlerinde bu imgenin kuralı dile geliyor. Ben ona aitim, o da bana ait. Ama bu ait olma kadınlıkla ilgilidir. Sanatçı olarak bir kişiye ait olmak olanaksız olduğundan, sanatçı topluma ait olduğundan işin bu yanı da şöyle dile getiriliyor. İnsan olarak ise topluma aitim. Peki bir insan hem bir kişiye hem de topluma ait olabilir mi? Burada bir çelişki yok mu? Bu çelişki Hülya Koçyiğit'in eşi olan Selim'in erkek kimliğiyle açıklanıyor. Bir erkeğin bunu hazmedebilmesi ve bunu yaşayabilmesi kolay olmasa gerek. Burada bizim toplumumuzun bir kadının, bizim toplumumuzun bir erkeğini anlaması, onu hoş görmesi, dahası ona hak vermesi görülüyor. Sanatçı olarak insan yanıyla topluma ait olan Hülya Koçyiğit, kadın olarak ait olduğunu bildiği erkeğin bunu hazmedebilmesini ve yaşayabilmesini kolay görmüyor. Burada erkeğine saygı duyan bir kadının duyarlı yaklaşımını görüyoruz. Bu yaklaşımda toplum normlarına uygun, o normları onaylayan bir aile saygınlığı kavramı ortaya çıkıyor. Peki bu durum sanatçının sanatının gelişmesini engellemiyor mu? Hülya Koçyiğit işin bu yanını görmezden gelmiyor. Açıklıkla, iştenlikle istediklerini yapamadıklarını da söylüyor. Neymiş bunlar? Sinemanın sadece kamera karşısında başlamadığını, daha bir film oluşurken birlikte konuşmanın, tartışmanın, değişik boyutlar aramanın önemli olduğunu, çalışmalar o aşamadayken katılması gerektiğini, bunu istediğini söylüyor. Ama bütün bunları yapamıyor. Çünkü eşi Selim'e göre sinema oyunculuğu kamera karşısında başlar, kamera karşısında biter. Sinemanın mutfağında yapılan çalışmalara bir kadın sanatçının katılmasını eşi istememektedir. Çünkü Selim gerçekten çok kıskanç ve de sahiplenme içgüdüsü korkunç olan bir erkektir. Bu sözlerle tanıdığımız erkeğin toplumumuz için yadırganacak, hatta eleştirilecek bir yanı yoktur. Tersine bu erkek beğenilecek, övülecek, pek çok kadının ve erkeğin İşte erkek dediğim böyle olur. Aferin Selim Bey'e. Ne yani, karısını olur olmaz yerlere mi bırakacaktı? Diyerek onaylayacağı bir erkek tipidir. Sonuçta Hülya Koçyiğit tüm bunlara bakarak ben mutlu bir kadınım demektedir. Çelişkiler, hoşgörüsüzlükler, hoşgörüler, anlaşmazlıklar, uzlaşmalar birlikte yaşanmaktadır. Kuşkusuz ne hep iyidir ne de hep kötü. Birlikte yaşanmaktadır. Geleneksel, çağdaş, gelecekçi. Dünün dünyası, bugünün dünyası, geleceğin dünyası. Bunlar birbirinden ayrı mıdır, birbirinin devamı mıdır, birbirinin içinde mi yaşarlar? Durumumuzu anlamak için bu soruların gerçekçi yanıtlarını bulmak zorundayız. Bulamazsak bugün içinde yaşadığımız çelişkileri anlayamayız da ondan. Dünün dünyası, geleneksel toplum, feodal toplum düzeni. Sosyolojik olarak birbirinin aynı değildir ama kısaca geleneksel toplum dediğimiz zaman anladığımız yapıyı düşünelim. Dar bir ekonomik ortam, kapalı aile sistemi, büyük ve kapalı aile. birkaç kuşağın bir arada yaşadığı evler, sıkı bir aile içi dayanışma, toprağa ve mülke bağlılık, şiddetli duygusal değerler, toplumsal değer yargılarına yüksek derecede bağlılık, kuralları katı bir yaşama biçimi, dışa kapalılık ve şüphecilik. Geleneksel toplumun hayatında sevgi ve saygı kavramları da değişiktir. Sevgi zayıflıktır, suçludur, utanç vericidir, gizlenmelidir. Saygı kesin zorunluluktur. Töresel biçimleri vardır ve kesinlikle uyulması gerekir. Çok gösterilmesi doğrudur. Sevgi büyükten küçüğedir, saygı küçükten büyüğe. Özveri ne büyük erdemdir. En çok özveri gösteren insan en değerli insandır. Dostluk, yakınlık, kardeşlik en değerli bağdır. Maddi çıkar en değersiz bağdır. İnsanın kendisi için değil, başkaları için yaşaması asıldır. Bu başkaları kardeşler, eş, çocuklar, vatan, din ya da bunların hepsi olabilir. Dinin ve din kurallarının çok önemli bir yeri vardır. Bu kurallara uymamak kusurdur ama görmezden gelmek suçtur. Kusur bağışlanır, suç bağışlanmaz. Bu yaşama biçiminde özgürlük, kurallara hiç tartışmasız bağlılık demektir. Geleneksel toplum, kendi içinde bütünlüğü olan bir sistemdir. Sistemin en önemli yanı, verdiği güvencedir. Bu güvence toplumsal, ekonomik, psikolojik güvencedir. Kurallara uygun yaşayan insan, içinde bulunduğu toplumun kesin güvencesi altındadır. Bu güvencelerin dışına çıkmayı göze almak, ölmeyi göze almakla eşdeğerdir. Bu sistemde evlilik kesin doğrudur, boşanmak kesin yanlış. Sistemde her şey kesindir, ya ak vardır ya da kara, ara renkler yoktur. Daraltılmış ve güvenceli bir yaşama biçimi. Bir yaşama biçimini eleştirmek yerine anlamak daha önemli. Bir kadınla bir erkeğin gidip de kendilerine yaşayacak bir yer buldukları zaman yapacakları nedir? Gidip bir toprağa yerleşmek, toprağa ekip biçmek, hayvan yetiştirmek, çocukların doğmasını, büyümesini sağlamak. Bütün bunlar içinde doğaya karşı, kendi dışlarındaki her şeye karşı mücadele etmek ve bunun kurallarını uygulamak. Çoğaldıkları zaman da bu kuralları korumak, topluluklarını dışa karşı güvenceli kılmak. Onun için de geleneksel yaşama biçimi küçük ölçekli yerleşme yerlerinde zorunluluktur. Köyler, kasabalar, küçük kentler ekonomiden kaynaklanan bir değerler sistemini korumuşlardır. Ekonomi dışa açıldıkça, toprak yerine para ekonomik birim olmaya başlayınca, yerleşme birimleri genişleyip büyük kentler doğdukça bu değişmeye uygun değer yargıları da doğdu ve hayatı yönetmeye başladı.